adımız ve onurumuz için. Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın ilk iş gününde siz kıymetli dinleyicilerimizle buluşmanın mutluluğuyla hepinize merhaba diyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, beslenme biçimimizin değiştiği Ramazan ayında nelere dikkat etmeliyiz, nasıl beslenmeliyiz gibi konularda diyetisyen Feride Şimşek Benli stüdyo konuğumuz olacak, detayları kendilerinden alacağız. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. TRT'nin ev sahipliğinde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 2-6 Mayıs tarihleri arasında TRT Radyo Günleri Konya'da gerçekleştirildi. Detayları TRT Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya aktaracak bizlere. Ve bir stüdyo konuğumuz daha olacak ilerleyen dakikalarımızda, Anadolu Ajansı fotoğraf editörü Fırat Çağlayan Yurdakul. Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards 2019 üzerine detayları öğreneceğiz kendilerinden. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Sen unutursun, dilerim öyle olmaz. Beni bırakıp gitme bir yere. Gidersen unutursun, dilerim öyle olmaz. Bu havada gidilmez, güneşli günde gidilmez. Aslında hiç gidilmez. Güneşli günde gidilmez, aslında hiç gidilmez. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar, sakın ha gitme. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar. Unutursan kahrolurum, dilerim öyle olmaz. Beni unutma, unutma inşallah. Unutursan kahrolurum, dilerim öyle olmaz. Bu baharda gidilmez, yağmurlarda gidilmez. Aslında hiç gidilmez. Yağmurlarda gidilmez, aslında hiç gidilmez. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar, sakın ha gitme. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar.
hep durana kadar, aşk mezara kadar.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, diyetisyen Feride Şimşek benli stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Bugün ilk günü Ramazan'ın.
Evet.
Hayırlı olsun.
İnşallah
diyelim. Tabii beslenme biçimi tamamen değişiyor değil mi?
Kesinlikle.
Normalde çok farklı öğünleri alma, istediğimiz zaman alma şansına sahipken şimdi çok
nefis
değişti.
Nefis giriyor işin içine. Ve iki öğüne düşüyor beslenmemiz. Çoklu öğünden iki öğüne düşüyor. Ve tabii bunun getirmiş olduğu bir zorluk oluyor. Yani tabii Ramazan'ın ruhani yönü bambaşka.
Tabii.
Bir taraftan da tabii ki nefsimizi terbiye etmek her daim zor olacağı için bu noktada da biraz zorlanıyoruz. Yani sahura kalkılıyor, saat 4'te bitiyor sahur, ardından saat 8'de orucumuzu açıyoruz. Arada gerçekten 15-16 saatlik bir açlık süresi oluyor. Açlık ve susuzluk. Açlıktan ziyade insanları tabii susuzluk zorluyor. Çünkü hep diyoruz ya, hani açlığa dayanabilir insan ama susuzluğa dayanamaz. Bu çok doğru bir şey. Çünkü susuzluk olduğu zaman vücutta halsizlik başlıyor. Az önce dediniz ya, sesim çatallanıyor.
Evet,
suya ihtiyacımız
evet,
var.
Onu...
Sürekli konuşuyorsunuz. Onlar işin içine giriyor. Baş ağrıları olabiliyor. Kas krampları olabiliyor. Yani vücuttan %20 su eksilmesi demek aslında ölüm demek. Yani su bizim için bu yüzden çok çok önemli. Ama tabii ki oruç esnasında bu kadar su eksilmesi olmuyor vücudumuzda, ama biz danışanlarımıza ve bize danışan herkese, daha doğrusu öyle söyleyeyim, diyoruz ki Ramazan da olsa 2 litre suyunuzu mutlaka bitirmiş olun. Bunu peki nasıl yapacağız? Çünkü zaman aralığımız çok dar. Hani uyku da işin içine giriyor. İftarımızı yaptıktan sonra başta hani suyla açıyoruz ya iftarımızı. 1-2 bardak suyla açıp iftar esnasında çok fazla su tüketimini açıkçası ben önermiyorum.
Öyle mi? Yani yemeği yerken, evet, o iftarda yediğimiz yiyeceklerin arasında su içmemeliyiz.
Su içmemekte fayda var. Yani içebileceğimiz suyu başta içmekte fayda var. Yani ne kadar içebiliyorsanız.
Sebebi 2
bardak
nedir
olur,
bunun?
3 bardak olur. Çünkü sindir mevzimleri seyreliyor. Şimdi bu sindir mevzimleri bizim için önemli. Daha sonrasında çünkü sindirimsizlik meydana geliyor ve hani... Kişiler maden çok özür diliyorum. Maden suyu alırlar ya, ne derler? Evet, çok yedim, biraz sindireyim. Aslında hiç alakası yok.
Yok mu? Bunu öğrenmiş olduk.
Yani şöyle, evet, maden suyunun şu özelliği var. Alkali bir sudur maden suyu. Alkali su her zaman sindirim üzerinde etkisi vardır. Şöyle etkisi vardır, kolaylaştırır. Ama işte siz olabildiğince çok fazla o öğünü çok fazla tüketip ardından maden suyu tüketirseniz hiçbir işe yaramıyor. Ya o maden suyu neyi etkileyecek yani? O ufak
o kadar
hazırsızlıklarla.
Anladım,
aynen öyle.
Anladım.
O kadar yenmiş. Şimdi su, evet, dediğimiz gibi iftar esnasında çok fazla önermiyorum. Sindirim enzimleri seyrelmesin diye, sindirimimiz rahat olsun diye. İftardan da yaklaşık bir yarım saat sonra başlamakta fayda var. Yarım saat başlayıp yatana kadar böyle en az bir 1,5 litreyi bitirmek de fayda var. Zaten iftar esnasında da bir yarım litre falan içeceksiniz. Totalde ne kadar oluyor? 1,5 litre. Yarım litre de sahura ayırın diyoruz. Sahurda yüklenmemekte yine fayda var. Çünkü böbreklerimiz süzebildiği kadar suyu süzüyor. Gerisini boşaltım şeklinde gönderiyor böbreklerden. O yüzden çok fazla su içmenin hani son imsak vaktine kadar
evet,
böyle 1 litre dikidir falan ya, gerçekten
kesinlikle
hiçbir yararı yok.
Bu sefer dediğiniz gibi hani boşaltım sistemiyle hani uykunuzdan uyandırıp sizi tekrar rahatsız edebilir. Bu anlamda o konuda çok haklısınız. Yani son dakikaya kadar beklenip de bol bol su içeyim, bu bütün gün gitsin,
evet,
diye bir şey yok,
evet,
anladığım
hiçbir
kadarıyla.
Hiçbir yarar yok. Yani bu şekilde yapmasınlar. Son dakika... İçilen suyun hiçbir yararı yok. O vücuttan atılacak zaten. O yüzden yarım litre, belki 750 mililitre kadar sahurda tercih edebilirler. Bu suları şöyle tercih etsinler. Öyle isterim ben açıkçası. Nane, kabuk tarçın ve limon atsınlar içine. Ne kadar, hangi ölçüde? Bir tane kabuk tarçın olabilir. 3-4 dal nane olabilir. Böyle 1/4 oranında limon olabilir. Harareti alır. Nane özellikle hem sindirimde çok yardımcıdır hem de harareti alır. Gün içerisindeki o harareti alacaktır. O yüzden sularımızı bu şekilde içmekte fayda var.
Sahurda mı? Yoksa...
Özellikle sahurda. Özellikle sahurda. Eğer yapabiliyorlarsa iftarımızı açarken suyu içtikten sonra bir yemek kaşığı kadar bir elma sirkesi de içebiliyorlarsa, ama ev yapımı olsun lütfen. Fabrikasyon, yani marketlerden aldığımız o beyaz berrak olmayacak. Dibi tortulu olacak, ev yapımı şeklinde. Onlardan kullanmalarında fayda var. Sirke biliyoruz ki sünnettir hem. Peygamber Efendimizin üzerinde hadis-i şerifi var. Hem de sindirim üzerinde çok büyük etkileri var. Bir de toksinlerden arındırıcı etkisi var sirkenin.
Salataya katabilir miyiz örneğin? O da olur. Hani belki kaşıkla içmek mümkün zor olmayabilir.
Tabii herkes tercih etmeyebiliyor. Salatanın içerisine de güzel olur. Katabilirler yani. Sıkıntı olmaz.
Ama mutlaka en azından bir kaşık da olsa.
Yani içmelerinde fayda var. Evet. Kendi tercihleri. Ama açıkçası ben öneririm.
Şimdi tabii şöyle de bir durum var. Oruç olanlar tüm gün hiçbir şey yemeyip bu sefer iftara gelindiğinde Allah'ım ben açım yemek zorundayım gibi ortada bulunan ne varsa hepsini bir anda mideye indirme arzusunda oluyorlar.
Aslında Ramazan'ın fıtratına ters. biz Ramazan'ın asıl amacı nedir? Yani açın halinden anlamak, değil mi? Şimdi gündüz vakti açın halinden anlayıp da gece vakti, daha doğrusu akşam vakti bir anda şaşalı sofralarda kendimizi bulmak çok da uygun olmuyor dinimiz açısından. Ama durum bu şekilde gösteriyor. Hakikaten iftar sofraları bizim Türk geleneğinde çok böyle abartılı olur, çok şaşalı olur. Hani derler ya kuş sütü eksik. Öyle yapmayı sever bizim milletimiz. Ama yanlış. Şimdi bütün gün aç kalan bir metabolizma iftar anında özür diliyorum, bir anda yemeklerle buluşunca onu depolamaya çalışıyor. Çünkü bütün gün aç ve kıtlıkta bu metabolizma. O yüzden nasıl yapacağız? İftarı ikiye bölmemiz gerekiyor. İftarı suyla açtık. Az önce dediğim gibi içebildiğimiz kadar suyu iftarda içmemiz gerekiyor. 2 bardak, 3 bardak. Ardından yapabiliyorlarsa bir yemek kaşığı kadar elma sirkesi, yapamıyorlarsa salatanın içerisinde. Bir tane hurma tercih etsinler. Sadece bir tane hurma. Hurma sevmeyenler gün kurusu olabilir, bir tane. Bunu yapmamızdaki amaç da kan şekerini dengelemek.
Neden bir tane? Hani yoksa diğeri yine depo mu oluyor yağ veya şeker olarak?
Hurma biraz tehlikeli bir meyve. İçerisinde protein, karbonhidrat ve yağı bulunan tek meyve çeşididir. Ve tek yenilmesi gerekiyor. 1 veya 3. Şimdi bir dememin özel sebebi, evet sünnet gereği bir diyorum. 3 dememenin sebebi de 3 tane hurma neredeyse 2-3 porsiyon meyve yapıyor. Çünkü bizim hurmalarımız şöyle büyük etli hurmalar oluyor.
Evet, çok da lezzetlidir. Çok severim.
O yüzden bir tanesini bir porsiyon meyve olarak değerlendirmek lazım. Şimdi onu alıyoruz. Kan şekerimizi şöyle hafif bir yükseltiyoruz. Ardından çorba, mutlaka çorba olması lazım. O midenin ıslanması gerekiyor çünkü. Çorbamızı içtik. Bu çorba her türlü çorba olabilir. Mercimek olabilir, yoğurt çorbası olabilir, tarhana olabilir, sebze çorbası olabilir. Nasıl istiyorlarsa yapabilirler. Biraz tabii yağını az tutarlarsa çok daha iyi olur. En azından sindirim açısından. Ardından işte iftarı ikiye bölelim kısmı buradan başlıyor. Bir ara vermeleri gerekiyor. Çorbayı içtikten sonra en az 10-15 dakika bir ara verilecek. Ya arkanıza yaslanacaksınız, oturacaksınız. Ya namaz kılıyorsanız namaz kılınacak. Ya da şöyle bir gezineceksiniz. Ama o mutlaka o ara verilecek. Neden verilecek? O arada vücut, baştan alayım, iftarı yapınca kan şekerimiz vücudumuzda birden yükseliyor. Niye? Çünkü glikoz giriyor vücuda. Çorbayla birlikte. Hurmada fruktoz var. Yani şeker giriyor vücuda. Kanımız birden yükseliyor. Bu kan şekeri yüksekliğinde yemeğe devam edersek, yani et yaptık diyelim mesela, yemeğe devam edersek yediğimiz şeyler depolanmaya çok müsait oluyor. Çünkü insülin hormonu dediğimiz hormon anabolik bir hormondur. Pankreastan salgılanır. Vücudumuza glikoz girdiği anda salgılanır. Bu hormon kanda yükseldiği zaman da yediğimiz şeyleri depolamaya çalışır. Şimdi biz ne yapıyoruz ara vererek? Yükseldi bizim kan şekerimiz. İnsülin hormonu kanda yükseldi. Bu insülin hormonunu bizim ara vererek regüle hale getirmemiz gerekiyor. O 10-15 dakikada biraz da hareket de, özellikle namaz kılın dememin sebebi o. Ya da hareketli olun yani. Hareket esnasında şekerimiz düşüyor çünkü.
o dengeliyor ve sonrasında
dengeliyor. Yükselen insülin hormonu ve kan şekeri bir dengeye giriyor. Düşüyor daha doğrusu. Şöyle regülasyon halinde, yani düz bir paralel denge bir çizgi düşünün. Denge halinde gidiyor ve bu noktada tekrar ne hazırlandıysa o anda. Biraz protein ağırlıklı yiyin diyoruz biz, tavsiye ediyoruz. Çünkü hani kas kaybı yaşanmasın diye. Uzun süre açlık durumunda kas kaybı yaşanıyor, mutlaka yaşanıyor.
Ya o kiloyu aslında biz yağlardan verdiğimizi zannediyoruz ama o yağlardan verilmiyor. Çok değil doğru. Mi ne yazık ki?
İşte düzgün beslenmezsek aynen dediğiniz gibi yağlardan verilmiyor. Kas ve su kaybı oluyor yani. Zaten Ramazan sonrası da olduğu gibi geri geliyor. Belki daha fazlası belki geliyor.
O yüzden de hep Ramazan'dan çıkıldığında kilo alanların sayısı çok fazladır. Hani bunları ben hep iftardaki o yoğun yemek düzenine bağlıyorum.
Hem öyle hem de bu düzeni tutturamadıkları için yani. Hani bu kan şekeri olayını bilmedikleri için. O yüzden bunu gerçekten duyurmak gerekiyor açıkçası. Bu kan şekerinin regüle olması gerekiyor. Depolanmasını istemiyorsak yediklerimizi. Bu şekilde yapıyoruz. Bir protein ağırlıklı bir şey olabilir. Kuru baklagili de proteindir. Bitkisel proteindir. Çok güzel. Nedir kuru baklagiller?
Kuru fasulye, nohut değil mi? Aynen.
Kuru fasulye, nohut, barbunya, yeşil mercimek bu tarz şeyler. Kuru baklagildir. Tüketilir. Bitkisel protein açısından güzeldir. Yapılabilir. Yanında bir salata, bir yoğurt şeklinde olabilir. Et yapacaksak, mesela kırmızı eti ben Ramazan'da çok fazla önermiyorum. Belki haftada iki gün şeklinde olabilir en fazla. Önermememin sebebi de kırmızı et genel itibariyle asidik bir yapısı var. Asidik demek vücudu biraz zorlar. Yani sindirimi zordur kırmızı etin. Vücudumuz biraz böyle alkali ister. Alkali hangi etlerde mevcut? Tavuk ve balık, yani direkt beyaz et. Hani balık çok fazla tercih edilmiyor tabii iftarlarda. Hani o kokusu falan ağır hoş gelmiyor, ağır belki. Geliyor. Hani tavuk üzerinden gidilebilir. Ne bileyim peynirli bir şeyler yapılabilir. İşte lor peynirli kabaklar mesela, aklıma o geldi şu anda. Peynirli çok güzel tarifler var ya, onlardan da yapılabilir. Haftanın iki günü kırmızı et gibi, haftanın iki günü kuru baklagil gibi. Geri kalan günler tavuk olabilir. Yine sebze yemeği de olabilir. Hafif içine kıyma atabilirler, sıkıntı olmaz. Bu şekilde salatayla, ihtiyaç halinde bir dilim ekmekle, ama bence ihtiyaç hissetmeyeceklerdir. Emin olun o arada, 10-15 dakikalık arada hakikaten mide de artık böyle o doygunluğu hissediyor yani. Hani bazıları derler ya, böyle çorba içsem doyuyorum falan.
Evet, evet.
Bazıları da yok, dünyayı yese doymayacak iftarda. O çorba içsen, çorba içip doyan kısım hakikaten böyle dinlenmeyi bilen kısım. Yani mideyi dinlendiriyor aslında. Mide dinlenince o doygunluk hissi beyne ulaşıyor. Yani çünkü Ramazan'ın fıtratı bu. Ramazan'da mideler küçülmesi lazım. Ama biz gün içerisinde mideleri küçültüp, daha doğrusu balon gibi düşünün siz mideyi. Yani ona siz yemek vermezseniz büzülür, yemek verirseniz şişer.
Evet.
Şimdi Ramazan boyunca 16 saat açlıkta biz mideyi şişirmiyoruz ama iftar esnasında tıka basa doyunca da mideler şişiyor.
Üstüne bir de tatlı.
Üzerine bir de tatlı geliyor. Ondan sonra zaten tatlı noktasına da değineceğim. Şöyle, iftar esnasında en büyük yapılan yanlışlardan iki tanesi, bir tatlı, şerbetli veya sütlü, ikincisi meyve. Şimdi bunları iftar esnasında asla tüketmemek gerekiyor. Tüketildiği zaman fruktoz vücutta mayalanma özelliğine sahip. Vücutta mayalanma ne demek? Direkt yağ depolama demek. Şimdi karpuz çok meşhurdur. İftar sofralarını çok süsler. Karpuz, üzüm mesela, kavun. İşte bunlar aslında en tehlikeli meyveler.
Öyle mi?
Aynen öyle.
Yani eyvah, bunlar... hiçbir şey yemeyeceğiz.
Bunlar çok masum gibi görünüyor. Ama masumiyetiyle alakası yok. Gerçekten önemli miktarda şeker içeriyor. Evet, yanı sıra çok güzel su içeriyor ama şöyle hani üçgen üçgen kesiyoruz ya biz, parça olarak söyleyelim. Üç parça kavun veya karpuz bir porsiyon meyve yerine geçiyor. Düşünün yani. Ama biz başladığımız zaman ne üç parçası ne altı parçası
biz yani. Üç dilimi böyle.
Üç dilim gidiyor değil mi?
Tabii.
Ve hani onu şöyle gibi düşünüyor beyin. Bu kalorisiz, bu su zaten.
Bir şey olmaz diye.
Bir şey olmaz. Ama öyle bir şey yok tabii ki. Onun da bir şekeri var. Çok tatlı hem de yani. Ama tabii biz kabul etmek istemiyoruz. Kavun mesela daha da karpuzdan şekerlidir.
Peki o tatlı kısmını nerede yiyebiliriz?
Tatlı kısmı nerede? Tatlı kısmını da, meyve kısmını da iftardan mutlaka 2 saat sonra yememiz gerekiyor. mutlaka 2 saat geçmesi
yani
8'de
lazım. Yani 8'de iftarı açtıktan sonra 10 gibi.
10 gibi. 10 gibi aslında geç bir saat.
Yine geç bir saat.
Yani bir şey yemeyin diyeceğim. Bu sefer olmayacak. Çünkü evet. Sabahtan akşama kadar bunun hayalini kuranlar
evet,
var.
Evet.
Tatlı olsa da yesek, evet. Meyve olsa da yesek. Şimdi mecburen 10'da yenilecek. Ardından ne yapacağız? Mutlaka hareket. Yani her gün çıkılmasa bile haftanın 2 günü, 3 günü.
En azından yürüyüş yapmak.
Yani şu an havalar da çok çok güzel. Bir 10.30 gibi mesela. Bir yarım saat şöyle dolanıp gelseler bile hakikaten mide de çok rahatlayacak. O kan şekeri de dengeye gelecek. Bunu yapsınlar.
Son olarak da sahurda neler yiyelim onu da.
Sahurda neler yiyelim. Sahurda tok kalmak için tabii ki protein ağırlıklı beslenmek gerekiyor en önemlisi. 1 veya 2 tane yumurta olabilir, haşlanmış olabilir, omlet veya menemen şeklinde olabilir. Hiç sakıncası yok. Az yağ yapmamız gerekiyor. Tereyağı kullanabilir miyiz diye soranlar var. Olabilir, bir tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde tereyağı kullanabilirler. Yanında 2 parmak uzunluğunda peynir kesebilirler. 2 dilim veya 1 dilim
domates,
arzuları nasılsa salatalık. Aynen. Yok, ekmek. Tam ekmek. Tahıllı veya çavdar ekmeği tüketebilirler. Veya ben ekmek tüketmiyorum derlerse onun yerine 3-4 tane tam ceviz şeklinde alabilirler cevizi. Domates, salatalık, yeşillik zaten serbest. Herhangi bir kalori sınırlaması yok. İstedikleri kadar tüketebilirler. Yalnız biraz yeşilliğin fazlası hazımsızlık yapabilir. Ona dikkat etsinler. Ben dediğim gibi o naneli suyu mutlaka yapsınlar.
Evet,
çok
evet.
Faydasını
tekrar
görecekler.
Tekrar edelim çok kısa. Nane 4 yaprak yanlış hatırlamıyorsam.
4-5 dal.
Ha dal. Ha yaprak değil dal.
Dal.
Tamam. İyi ki tekrar etmişiz. Nane, ben de unutmuşum.
750 mililitre falan su hazırlatacağım.
Tamam.
4-5 yaprak değil dal.
Dal. 4-5 dal. Nane.
Taze nane. Bir kabuk tarçın.
1/4
oranında limonu.
Suyunu sıkacaklar mı? Yoksa içine mi atacaklar?
Yok, içine alsınlar yeterli. Bunu ne zaman yapacaklar? Bunu iftardan hemen sonra hazırlasınlar.
Sahurda içecekler.
Sahurda içecekler.
Tamam. Ay çok teşekkür ederiz. Rica gerçekten ederim. Çok harika bir tarif. Bunu aslında bence normalde gündelik yaşamımızda
kesinlikle.
Da uygulayabilmeliyiz. O anlamda hani bu tarifi dinleyicilerimiz mutlaka
kesinlikle.
Bir yere yazsınlar. Yalnızca iftar ve sahurda değil, gündelik yaşamda çok faydası
mutlaka.
Olan bir içecek.
Alkali bir su çünkü.
Evet.
Alkaliden bahsettim ya,
evet.
Sindirim dostu yani.
Evet.
O yüzden yapabilirler.
Diyetisyenimize çok teşekkür ediyoruz verdiği
rica
bilgiler
ederim.
İçin, katkıları için. Feride Şimşek benle stüdyo konuğumuzdu. Ramazan ayında nasıl beslenmeliyiz konusunda detayları aldık. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Kara kara badem gözler hep yaşla dolu. Kara kara badem gözler hep yaşla dolu. Ellerimde duran elin ne de güzel ince belin, beni yakan tatlı dilin söylemez olmuş, söylemez olmuş, söylemez olmuş. Ellerimde duran elin ne de güzel ince belin, beni yakan tatlı dilin söylemez olmuş, söylemez olmuş, söylemez olmuş. Kara kara badem gözler kurbanın olan, kara kara badem gözler kurbanın olan. Yanıma gel gir koluma, yeter artık düş yoluma, her derdin dök kuluna, dermanın olan, dermanın olan, dermanın olan. Yanıma gel gir koluma, yeter artık düş yoluma, her derdin.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda TRT Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya var. Sayın Akçakaya hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar dilerim.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Siz yaklaşık 2 Mayıs'tan beri Konya'dasınız. TRT Radyo günleri için çok güzel etkinlikler gerçekleşti. Biz de kıskanarak ve beğeniyle izledik elbette. Çünkü neden kıskanarak? Orada sizlerle olmayı çok arzu ederdik. Ama eminiz radyocu ama arkadaşlarımız çok güzel etkinlikler gerçekleştirdi. Neler yapıldı? Evet efendim, neler yapıldı? Bir anlatır mısınız dinleyicilerimize?
5 gün boyunca dolu dolu bir Konya geçirdik aslında. 2 Mayıs'ta başladı etkinliklerimiz. Büyük bir radyo köyü çadırımız var. Bu çadırda aslında biz de hayata dokunmaya gayret ettik. Hayatın sesleri gibi aynı. Çünkü yaptığımız işte çadırda çeşitli standlarımız vardı ve radyo insana dokunabilen en iyi, en köklü iletişim araçlarının başında geliyor. Evet. Bu nedenle standlarımızı biraz da bu tema üzerine kurgulamıştık. Birlikte başladık diye 6 Mayıs 1927'ye atfen bir standımız vardı. Hemen akabinde birlikte ağladık Ulu Önder Atatürk'ün ölümün yıl dönümüyle ilgili standımız vardı. Peşinden birlikte bekledik Ramazan, ki bugün Ramazan'ın ilk günü. Bütün dinleyenlerimizin Ramazan'ı mübarek olsun inşallah. Hayır ve huzur içerisinde geçsin dileklerimizi de bu ara iletmiş olalım.
Teşekkürler.
Peşinden de birlikte ağladık 17 Ağustos. Birlikte coştuk milli takımlar. Birlikte direndik 15 Temmuz. Ve bu yıl Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcının 100. yılı. Hı hı. Bunu idrak edebilecek de bir standımız vardı. Zaten radyolarımızdaki Türkiye'nin sesinde de devam edecek eminim. Radyolarımızda bu yıl bu kurtuluşun heyecanını ve şevkini yeniden ve yeniden anlatmak için pek çok programla dinleyici karşısındayız. Burada da bir standa karşılarına geldik. Aynı zamanda kendi dramanı, kendi tiyatronu, kendi yaptığı radyo tiyatrosu ördeklerini yaptırdığımız bir stüdyomuz vardı, bir bölümümüz. Kendi programını kendin yaptığı pek çok Konyalı geldi. Kendi programını yaptı, biz de onlara destek verdik. Türk radyo, TRT radyoları demek, Türkçenin bayraktarlığı demek. Yapılan bütün araştırmalarda açık ara her zaman ve her daim Türk radyo deyince akla, Türkçe deyince TRT radyoları geliyor.
Evet.
Dolayısıyla orada bir standımız, birbirimiz vardı. Sabah ve öğleden iki son olmak üzere iki bölümde doğru Türkçe kullanımı ve diksiyon hatalarının nasıl ortadan kaldırılabileceğine dair eğitimler verdik ve sertifikalandırdık. Ama bu ara cam stüdyolarımız vardı. Radyo köyünün hemen önünde cam stüdyolarda yayınlar gerçekleştirdik. Konyalılar'da camın ardından bizi izlemeye devam ettiler.
Ne güzel.
Toplam 4 stüdyomuz vardı, radyo stüdyomuz. 4 radyo stüdyosunda bir yandan TRT FM bütün yayınlarıyla oradaydı. Türkiye'nin sesi oradaydı. Azerice ve Farsça masalarıyla gelmişlerdi. İki yıldır biz bir şey yapmaya çalışıyoruz orada. Türk dünyada Türkiye Türkçesiyle yayın yapan radyocuları da bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu sene 10 ülkeden 19 radyocu oradaydı. Ve kendi ülkelerindeki dinleyicilerine Konya'dan Konya'yı ve ülkemizi tahmini 45-50 saat civarında yayınla anlattılar ve aktardılar.
Hmm.
Ulusal radyolar buradaydı. Pek çok ulusal radyo. Gelemeyenlerle bağlantılarla, yayın sırasındaki bağlantılarla, onların ve bizlerin yayınlar sırasındaki bağlantılarla canlı yayınlar gerçekleştirdik. Üniversitede çeşitli söyleşiler yaptık. Etkinliklerimiz vardı üniversitelerle birlikte. Dolayısıyla her akşam bir büyük konserimiz vardı. İlkinde ortak bir konser, bir gala konseri. Cuma günü akşam safası bir başka ihtişamıyla vardı. Cumartesi günü şehitlerimiz nedeniyle son anda değiştirdiğimiz repertuarımızla asker ve kahramanlık türkülerinden oluşan bir konser verdik ki meydan tıklım tıklım doluydu. Dün Türk Tasavvuf Musikisi Topluluğu'nun, TRT'nin verdiği bir konserle hem konser serimizi tamamlamış olduk hem de Merhaba ya şehri Ramazan dedik. Peşinden de ilk teravihi Konya'da kılmak nasip oldu bizlere.
Ne güzel.
Bugün son günümüz efendim. Ama bugün yıl dönümümüz.
Evet, bugün tam bugün.
Bugün sesimizi, avazımızı gök kubbeye saldığımız bir gün. Eğer gökyüzünün imparatoru varsa, bir imparator varsa gökyüzünün, o da ses ve sözdür. Ses ve sözün krallığı da TRT radyolarındadır ve radyodadır. Bugün Türkiye radyoculuğunun yıl dönümü kutlu olsun hepimize.
Sayın Akçakaya, çok teşekkür ediyoruz efendim bağlandığınız için. İnanın siz bu cümleleri ederken benim tüylerim diken diken oldu. Evet, 6 Mayıs 1927 yılında başlamıştık yayın hayatımıza. Tam 92 yıl geçmiş üzerinden ama biz aynı radyo günlerindeki sloganımızla radyo daima diyerek sonsuza kadar radyoculuğu devam ettireceğiz elimizden geldiğince.
Ses bu dünyada, bu gök kubbede var oldukça radyo var olacak.
Evet, evet efendim, ne güzel söylediniz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, aktardıklarınız için. Bugün tabii 6 Mayıs olması vesilesiyle de etkinlikler son günde daha da coşkulu bir şekilde devam ediyordur. Size de kolaylıklar diliyoruz.
Ben hala Konya'nın ilgisi ihtişamlı bir şekilde devam ediyor.
Evet, çok selamlarımızı iletin Konya'daki dostlarımıza.
İleteceğiz mutlaka.
Çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için. Kolaylıklar diliyoruz, hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya telefon hattımızın diğer ucundaydı. TRT'nin ev sahipliğinde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 2-6 Mayıs tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen TRT Radyo günlerinde yapılan etkinliklerden bahsetti bize. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Fırtına kopmuş, elimizde ne varsa kalıyor.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Anadolu Ajansı fotoğraf editörü Fırat Çağlayan Yurdakul stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz efendim. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen haber fotoğrafı yarışması. İstanbul Foto Awards 2019 fotoğraflar sahiplerini, daha doğrusu ödüller sahiplerini evet. buldu bu yarışmaya katılan. Biz de detayları kendilerinden almak istedik. Ne kadar zamandır düzenleniyor bu yarışma?
Efendim, Anadolu Ajansı tarafından sürdürülmeye çalışılan yarışma yaklaşık 5 yıldır yapılıyor. Her yıl Mayıs aylarında jüri toplantısı gerçekleştiriliyor. 5 yıldır yaklaşık 100 bin kişi bu fotoğraf yarışmasına katıldı. Türkiye'nin tek uluslararası haber fotoğrafı yarışması bu. Dünyada da zaten muadili çok az. Hepinizin bildiği Pulitzer, WordPress gibi yarışmalara bir muadil olarak ortaya çıktı. Hı hı. Ve özellikle kendi coğrafyamızda Asya'da, Avrupa'da çok hızlı bir şekilde yaygınlaştı. Bugün bu yıl 5. yılımız. Bu yıl 15 bin fotoğraf katıldı yarışmamıza. Toplamda bahsettiğim gibi 100 bin fotoğrafı geçtik. Yarışmamız sadece bir yarışmadan ibaret değil, bir okul gibi oldu artık İstanbul Foto Awards. Basın fotoğrafçıları, haber fotoğrafına gönül verenler açısından workshopları yapılıyor, sergileri düzenleniyor, bir kitabı var, bu kitap yayınlanıyor. Ve her yıl daha da gelişerek devam ediyor.
Haber fotoğrafı dediniz. Evet. Anlatır mısınız haber fotoğrafı ne demek? Çünkü herkes fotoğraf çeker ama evet. sanıyorum haber fotoğrafı evet. olmasının farklı bir yönü
Basın
var.
Basın fotoğrafçılığının kendi dinamikleri var. Aslında her fotoğraf 3 temel kriterden oluşuyor. Teknik, estetik ve içerik. Basın fotoğrafçılığında bu içerik, teknik, estetik diye gidiyor. Yani içerik bizim için önemli. Her şeyden daha önemli. Evet. Biz haberin görsel gücüne inanan bir güruhuz, öyle söyleyeyim. Bizim için haberde görsel çok önemli. Hatta kendi eğitimlerimizde, çalışmalarımızda hep insanlara şunu sorarız. Gerçi siz radyocusunuz, bunu burada söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama gördüklerinize mi, duyduklarınıza mı, okuduklarınıza mı inanırsınız deriz hep. Ve insanlara göstererek yani haberdeki unsurların tüm varlığını ortaya koyarak, onlara onu göstermeye çalışarak haberin inandırıcılığını artırmaya çalışırız. Temel amacımız bu. Hı hı. Basın fotoğrafçıları tüm dünyada bunun için çalışıyor. Gazetelerde, internet mecrasında, televizyonlarda kimi zaman gördüğünüz fotoğraflar hep basın fotoğrafçılarının elinden çıkıyor. Ve temelde amacımız şu, sayfalarca yazıyla anlatılamayacak şeyleri bir kare fotoğrafla insanlara anlatabilmeye çalışmak. Yani fotoğrafın böyle bir gücü var. Evet. Pek çok yakın tarihimize dair pek çok fotoğrafı hatırlayabilirsiniz. Örneğin Aylan Bebek fotoğrafı mesela. Evet. Suriye, mülteciler dediğimiz zaman aklımızda yer eden en önemli fotoğraflardan birisidir bu. Ve bu fotoğrafı yazıya dökmeye çalışsanız anlatamazsınız insanlara. İnsanların hafızasında çok kalıcı bir şeydir basın fotoğrafı. Pek çok şey hafızamızdan, yazılar, duyduklarımız silinir gider ama tek görsel çok güçlü ise eğer kolay kolay hafızamızdan silinmez. Biz işte basın fotoğrafçıları olarak o en güçlü anı yakalamak, bulmak için gece gündüz çalışıyoruz. İşimiz bu.
Peki bu anı bulmayı herkes başaramayabilir. Bunun bir eğitimi olmalı öyle değil
evet,
mi?
Evet.
Yani ben çıksam haber fotoğrafı çekmeye çalışsam hiçbir şey bilmeden evet. kesinlikle haber fotoğrafı çekemem.
Evet. Tabii bunun bir eğitimi var. Esas eğitim bol fotoğraf çekmekten geçiyor. Yani bir kişi eline fotoğraf makinesini aldığı zaman hemen fotoğrafçı olamıyor. Nasıl bir insan hemen iyi şiir yazamıyorsa eline kalemi alır almaz. İyi fotoğraf çekmek de eline makineyi veya iyi bir makine almakla olmuyor. Hatta ünlü bir İranlı fotoğrafçı var. Basın fotoğrafçısı Reza. Onun şöyle bir sözü var. Ona soruyorlar, küçük makinelerle fotoğraf çekiyor, diyor ki, diyorlar ki yani efendim siz çok ünlü bir fotoğrafçısınız, neden bu kadar basit bir makineyle fotoğraf çekiyorsunuz? O da diyor ki siz şaire şiirini hangi kalemle yazdığını soruyor musunuz?
Oo, güzel cevap.
Yani şair isterse tükenmez kalemle yazar, isterse kurşun kalemle yazar ya da kumların üzerine yazar şiirini diyor. Fotoğraf çekmek de öyle bir şey. Çok fotoğraf çekmek lazım. Aynen iyi şiir yazmayı çok yazarak öğrenmek gibi. Genelde iletişim fakültelerinden Türkiye'de basın fotoğrafçılığında yönelim oluyor ama dünyada güzel sanatlar branşlarından veya yine onlarda da iletişim fakültelerinden basın fotoğrafçılığına yönelenler oluyor. Biz Anadolu Ajansı olarak bununla da yetinmiyoruz. Kendi foto muhabirlerimize kendimiz de eğitim veriyoruz. Hatta bu çerçevede kurulmuş bir akademimiz var. Orada belli eğitimler aldırıyoruz foto muhabirlerimize. Ve bu şekilde bu mesleği geliştirmeye çalışıyoruz.
Hı hı, madem o zaman yeri geldi, çok kısa da o akademiden bahsetmenizi evet. rica etsem. Çünkü basın fotoğrafçılığına, haber yazmadan tutun da çok farklı alanlara evet. kadar bu akademide eğitimler veriliyor. Evet. Belki katılmak isteyen dinleyicilerimiz olabilir. Bilmiyorum, her yıl açılıyor mu?
Hemen hemen her yıl farklı branşlarda Anadolu Ajansı Haber Akademisi'nde eğitimler açılıyor. Basın fotoğrafçılığı dalında da açıldı daha önce. Ama en çok yaptığımız eğitim Anadolu Ajansı'nda savaş muhabirliği eğitimi. Dünyada savaş muhabirliği eğitimi veren, bizim profesyonelliğimizde veren bir Türkiye var. Bir de İngiltere var. Türkiye'de biz Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademimizle birlikte, aynı zamanda haberciler, topyekün çok güçlü bir savaş muhabirliği eğitimi alınıyor. Hı hı. Basının, medyanın her dalında bu eğitime aslında ihtiyaç var. Sahaya çıkan muhabirlerin bu eğitimi iyi bir şekilde öğrenmesi gerekiyor. Savaş ortamına gittiğinde ne yapması gerektiğini, fotoğraf çekerken ne yapması gerektiğini, kendini nasıl koruması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini tüm detaylarıyla bu eğitimde öğreniyor. Ağır bir eğitim. Evet. Eğitimden herkes geçemiyor. Öyle savaş muhabirliği eğitimi, akademiye katıldım, ben de yapayım denecek bir eğitim değil. Bayağı askeri eğitim gibi, aynı zamanda haberciliğin bu eğitimlere entegrasyonu gibi düşünebilirsiniz bunu. Böyle bir eğitim çok rağbet görüyor. 15 gün sürüyor bu eğitim. Şu an aslında yabancılardan bile bu eğitime katılanlar oldu. Çünkü gerçekten İngiltere'de yapılan eğitimlerle rekabet edecek düzeyde bir eğitim gerçekleştiriliyor Türkiye'de.
Peki bu savaş muhabirliği eğitimini hani yerinde gerçekleştirelim diye, bilmiyorum, sahada fotoğraf çekimleri gibi çalışmalarda oluyor mu
eğitimlerde? Tabii, yani eğitim alan arkadaşlarımızın teorik eğitimleri zaten çok kısa. Yani bir iki gün teorik eğitim alıyorlar. Onun dışında 13 gün, 12-13 gün civarında hep sahada pratik eğitim alıyorlar. İşte gölde eğitim alıyorlar, dalış eğitimi alıyorlar, ileri sürüş teknikleri eğitimi alıyorlar, psikolojik bir takım eğitimler alıyorlar. Gazeteciyken sahada ağır psikoloji gerektiren durumlarla karşılaşırlarsa ne yapmalı gerektiğine dair eğitimler alıyorlar. Pek çok yönü var bu eğitimin.
Gerçekten çok etkileyici. O zaman önümüzdeki yıl için katılmak isterlerse Anadolu Ajansı'nı takip etmeliler,
değil mi? Anadolu Ajansı Haber Akademisi'ni takip ederek buradaki eğitimleri öğrenebilirler, bilgi sahibi olabilirler.
Evet, merak eden, özellikle hani basın fotoğrafçılığı konusunda ve savaş muhabirliği konusunda meraklı olan dinleyicilerimize duyurmuş olalım. Biz tekrar İstanbul Fotoğraf varsa dönersek, bu eğitimleri, daha doğrusu bu fotoğrafı çeken kişilerin de bu eğitimleri almış olmaları şart. Böylesine güzel fotoğraflar ortaya çıkmış. Peki hani mesleki olarak da foto muhabiri olmak zorundalar mı katılmak için? Herhangi biri de katılabilir mi?
Yani şöyle, bizim yarışmamız İstanbul Foto Awards'a katılanlar genelde en profesyonel düzeyde foto muhabirleri oluyor. Yani dünyanın önemli ajanslarının, önemli yayın kuruluşlarının, medya organlarının foto muhabirleri oluyor. Zaten bu eğitimleri yıllardır sahada deneyimleyerek alan, hepsi savaşlarda uzun süreler geçirmiş işte, veya iki dalda yapıyoruz biz bu yarışmayı. Bu sene daha doğrusu iki dalda yaptık. Haber ve spor kategorilerinde. Haberde tekil kategorimiz ve story kategorimiz var. Aynı şekilde sporda da tekil ve story kategorimiz var. Bu alanların bütün büyük insanları, önemli fotoğrafçıları bu yarışmaya katılıyorlar. Hepsi zaten çok ciddi deneyimi olan insanlar. Örneğin bu yılki ödül alan fotoğraflardan isterseniz kısaca bahsedeyim. Birinci olan fotoğraf örneğin Gazze'de çekilmiş olan bir fotoğraf. Gazze'li bir kadını fotoğraflamaya çalışan bir İsrail askerine aynı şekilde fotoğraf makinesiyle karşılık vererek, böyle bir direnim fotoğrafı bu. Bir direncin fotoğrafı. Genelde hep böyle fotoğraflar oluyor. Bundan önceki yıllarda da Bangladeş'ten, yine daha önce Suriye'den, yine ondan önceki yıl yine Suriye'den, bir önceki yıl Ebola'dan, Ebola salgınından fotoğraflar ödül almıştı. Dünyanın hemen hemen her yerinden profesyoneller, böyle yerlerde bulunmuş profesyoneller bizim yarışmamıza katılıyorlar. savaş muhabiri denen kişilerin çoğunluğu zaten foto muhabirliği kökenli oluyor. Fotoğraf ve savaş muhabirliği aslında ortak alanlar. Bu yıl dediğim gibi pek çok yerden yarışmaya katılım oldu. Örneğin ikinci olan yarışmamızda ikinci olan fotoğraf serisi de Honduras'tan da Amerika'da biliyorsunuz Meksika sınırında büyük bir göç olayı yaşandı bu sene. Ona dair fotoğraflar yine ödül aldı. Cemal Kaşıkçı olayının fotoğrafları bir Türk çekmedi fotoğrafı. Getty Images'ın bunu söylememde sakınca var mı bilmiyorum ama dünyanın en önemli fotoğraf ajanslarından birinin fotoğrafçısı Türkiye'de çekmiş olduğu bir fotoğrafla uluslararası bir yarışmada karmaşık bir denklem gibi görünüyor ama ödül aldı. Bizde genelde Türkiye'den olmuyor ödül alan fotoğraflar. Yurt dışından katılımlar yoğunluklu olarak oluyor. Ve bu sene Türkiye'den bir fotoğraf serisi de ödül aldı ve kendisiyle görüştüğümüzde de bunu yarışmanın basın fotoğrafçılarına ilham verdiğini, güç verdiğini. Çünkü zor bir meslek bu. Tabii. İşte biraz önce bahsediyoruz. Tabii. Yani savaş ortamında, felaket ortamında, depreminde, selinde fotoğraf çeken insanlar bunlar. Bu tür yarışmalar ve bu tür yarışmalarda ödül almak bu insanları motive ediyor. Hı hı. Ve yaptıkları çalışmanın dünyaya daha fazla duyurulduğunu düşünüyorlar. O anlamda İstanbul Foto Awards'ı çok önemsediklerini söylediler bu yıl ödül alanlar.
Hı hı. Peki o fotoğrafların mutlaka o yıl mı çekilmiş olması gerekiyor?
Evet, bizim yarışmamız 5 yıldır yapılıyor. Hı hı. Ve her yıl o yıl yani bir önceki yıl içerisinde örneğin bu yılki fotoğrafların 2018 yılı içerisinde çekilmiş olması gerekiyordu. Ve bu yıl yarışmaya katılan fotoğrafların tamamı 2018'in en önemli olaylarından oluşuyordu. Anladım. Bütün dünyada.
Evet, yoksa hani ben çok güzel fotoğraf çekmiştim ama o sene katılamamıştım. Önümüzdeki yıl katılabilir miyim gibi bir şey yok
o,
ne yazık
olmuyor,
ki.
Maalesef.
Aslında bu bir anlamda da bir fotoğraf yarışması gibi gözükmekle birlikte sizin de söylediğiniz gibi aslında o dönemin, o yılın en önemli olaylarının bir yansıması.
Evet,
tek kareyle.
Evet, çok güzel söylediniz. Ben bunu özellikle vurgu yapmak istiyordum. Basın fotoğrafçılığında üretilen her bir kare aslında bir tarihi belgedir.
Evet.
Biraz önce de bahsettim. Aylan bebek fotoğrafı örneğin. Bu aslında bir tarihi belge. Bu o belgeyi alıp bir yere koyuyoruz. Hafızamıza koyuyoruz. Bilgisayarımıza kaydediyoruz. Bir haber sitesinde kullanıyoruz. Ama o belge hiçbir zaman kaybolmuyor. Basın fotoğrafçıların da aslında görsel belgeleme işiyle uğraşıyorlar. Yani aynen sizin söylediğiniz gibi hem gazetecilik yapıyorlar, hem haber faaliyeti yürütüyorlar, hem de tarihi belge üretiyorlar aslında.
Evet, bu anlamda gerçekten çok önemli. Aslında Türkiye'den de inşallah önümüzdeki yıllarda daha çok katılım olur. Sizin dediğiniz gibi hani Türkiye'de gerçekleşen bir olayın yabancı ülke vatandaşları tarafından çekiliyor ve bunun fotoğraflanıyor, belgeleniyor olmasından ziyade Anadolu Ajansı'nın da pek çok kıymetli foto muhabiri var.
Evet. Biz kendi fotoğrafçılarımızı yarışmaya katmıyoruz. Biraz
işte
ondan kaynaklı.
Evet, evet,
çünkü Türkiye'nin en büyük fotoğraf ekibi şu anda Anadolu Ajansı'nda. 100'ün üzerinde basın fotoğrafçımız var. Ama etik olarak uygun bulmadığımızdan onları yarışmaya katmıyoruz. Olsun, biz şöyle bakıyoruz. Türkiye'nin global bir basın fotoğrafçılığı yarışmasıyla bütün dünyaya ismini duyuyoruz. Basın fotoğrafçılığın ilgisini Türkiye'ye, bu coğrafyaya çekiyoruz. Onların çektikleri fotoğrafların daha fazla duyurulmasını sağlıyoruz. Bu da bizi motive ediyor, mutlu ediyor. Ve her geçen gün markalaşıyor bu yarışma.
Evet, hatta dediğiniz gibi işte yurt dışından bir fotoğrafçının gelip Türkiye'deki bir olayı çekiyor olması da yine Türkiye'nin bir şekilde tanınırlığını, bilinirliğini artırmış oluyor. Bu anlamda da faydası var. Size de kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Çok zor bir işi gerçekleştiriyorsunuz. Hem siz hem de sizin gibi bu alanda faaliyet gösteren tüm foto muhabir arkadaşlarınız, hepsine selam göndermiş olalım. Size de katıldığınız için yayınımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Kazanan fotoğrafları belgeleyen, çeken, bu alanda çalışma yapan herkese de hem başarılar hem de kolaylıklar dileyelim. Ve böylelikle programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Anadolu Ajansı fotoğraf editörü Fırat Çağlayan Yurdakul stüdyo konuğumuzdu. İstanbul Foto Awards 2019'dan bahsetti. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayalini...
Neyse adımız ve
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri.